Ayrım 11. Yaşadım diyebilmek için. Mitka Gripcheva. Sayfa 181. 13. bölüm. Tarihçi değilim. Ülkemizin genel gelişim yönlerini değerlendirmek, genellemeler yapmak ve sonuçlar çıkarmak yeteneğine sahip olduğumu sanmıyorum. Bu tarihçilerin ve partinin politik kuramcılarının işidir, görevidir. Her zaman partinin sadakat ve onurla hizmetinde bulunan sıradan bir neferi olarak kalmışımdır. Bu yüzden bundan sonra sözünü edeceğimiz yıllar üstüne yargıda bulunmak hakkını göremiyorum kendimde. Bu yıllar çoktan geçmişe karışmıştır ve partinin onlara karşı belirli, açık ve kesin bir tutumu vardır. Kişiliğe tapmanın yarattığı kusurlar, sapmalar ve acı felaketler temiz hakkı tanımadan yargılanmıştır. Yine de gözlerimi yumamıyorum, o yılları atlayıp geçemiyorum ve çoğu zaman kötülüğü anımsamak istemediğimiz, belleğimizden silmeye çalıştığımız gibi hadi ondan söz etmeyelim diyemiyorum. O yılları susarak geçiştirmek, o dönemde acı çekmek zorunda kalanların karşısında saygısızlık, kendime karşı saygısızlık, Dimitri'nin anısına karşı saygısızlık olur. Gerçek bir devrimci, yaşamında her adımı ölçmek, inandığı değerleri her adımda gözetmek ve bundan korkmamak, kimseden gizlememek zorunda değil midir? Kişiliğe tapma döneminin bir dizi zararlı sonuçlarından biri ve en korkuncu tam da buydu. Sosyalistin kişisel değerlendirmesi bastırılıyor, büyük devrimci çoğunluğunun duygu ve sezgisi karşısında tek bir belirli tutum, bir çizgi dikiliyor, bunun tek doğru tutum ya da çizgi olarak kabul edilmesine ve bunun karşısında her türlü kuşkunun düşmanca bir olgu olarak yorumlanmasına çalışılıyordu. Beni her zaman her şeyden önce insanlar ilgilendirmiştir ve bundan sonraki satırlarımda gücüm yettiği kadar kişiliğe saptamanın filizlenip serpilmesine yarar dokunan bazı insanları anlatmaya çalışacağım. Kendilerinin bir düşüncesi olmadığına inanıyorum ya da daha kötüsü ortaya çıkan durumlarda kişisel dileklerini gerçekleştirmek yolunda yararlanıyorlardı. Yanılmışlar da vardı kuşkusuz, şaşırtılmışlar da vardı. Yeterli bilgiye sahip olamayanlar vardı. Partinin buyruğunu ve görevini onuruyla yerine getirdiğine yürekten inananlar da vardı. İçin için kuşkulandığım zamanlar olduğunu neden saklayayım? Şu ya da bu kişiye inanmakla suç işlemedim mi acaba diye düşündüğüm olmuştur. Peki ama ya gerçekten düşmansa bir de? Demek ki o da... O dönem hastalıklı bir dönemdi. O dönemde herkesin sınavdan geçmesi gerekiyordu ve çokları veremedi sınavı. Bu yıllardan bazı kişilerin tutumu üstüne benim kendim açıklamam var. Genelleştirme yerine alınmasın istiyorum. Ama bana göre antifaşist mücadele yıllarına dayanamayıp şu ya da bu biçimde belleri bükülenler, tapınma döneminde de ilk teslim olanlar yine onlardı. Tapınmanın mikroplarını, kusurlarını onlar çevreye yaydılar. Belleğimde yeterince örnek var. At, kanıt, tanıt da gösterebilirim gerekirse. Ama biraz önce de belirttiğim gibi yargılamak istemiyorum. Yalnızca bir anlatıcı olarak kalmak istiyorum. Tarafsız kalamıyorsam varsın okurlarım beni hoş görsünler. O hastalıklı dönemde BKP'nin saflarına çürük elemanlar da girmeyi başarmıştı. Zavallı ikbal düşkünleri de hatta geçmişi su götüren kişilerdi. Salt kendilerinin başarabilmesi tasasıyla yaşayan bu kişilerin dal kavukları sınır tanımazdı ve dileklerinin gerçekleşmesi için tehlikeli saydıkları her kişiye baskı uygulamaya ya da yollarının üstünden uzaklaştırmaya hazırdılar. Oysa onur sahibi, ilke sahibi sosyalistler bu yönde onlara en fazla engel olabilecek kişilerdi. Bu arkadaşlara karşı bütün bilinen araçlar işe koşuluyordu. Karalama, jurnal etme, anonim mektuplar, fitne, dedikodu. Çok iyi yoldaşlar, partinin çok namuslu erleri zarar gördü bu kampanyadan. Faşist zindanlarından geçirdikleri yıllar yetmiyormuş gibi. Dimitri de sürekli ve alçaltıcı incelemelerden çemberden geçti. Nerede, kiminle, ne zamandan, ne zamana dek çalışmış, hapiste, toplama kamplarında tutumu nasılmış, partiye ne zaman işe alınmış? Bu sorular bir başka zamanda, başka koşullar altında sorulsa söz gelimi bir parti konferansında anket kartı doldurulurken doğal sayılabilir. Canını acıtmazdı. Ama üzerine güvensizliğin gölgesi düştüğü apaçıktı. Bunu anlıyordu Dimitri. Yüreği çok sızlıyordu. Partinin her onurlu üyesi gibi bu soruları yanıtlıyor ve bir anlaşmazlık olduğuna, gölgenin yakın bir günde dağılacağına inanası geliyordu. İçişleri Bakanlığı'nda Dimitri'nin kamplarda nasıl davrandığını, partiye ne zaman alındığını, nerede çalıştığını ayrıntılarıyla bilen yeteri kadar insan vardı. Bakanın kendisi bile onu herkesten daha iyi tanıyordu. Bunca yıl mücadelede, RMS'de ve sonraları hep yan yana yürümüşlerdi. Hatta illegal oturumlar yaptığımız odanın anahtarı vardı onda. Daha sonraları bir yorgan altında yatmışlar, aynı yemeği bölüşmüşlerdi. Peki bütün bunlar niçin gerekliydi öyleyse? İlk önce inanamamıştım, olanaksız bir şey gibi gelmişti bana. Bu denli anlaşmazlık olur mu, hiç yakışır mı diyordum. Ne yazık ki bu yalnızca bir başlangıçtı. Büyük sorunları çözecek yetkinliğe erişmiş kişiyim. Savunda bulunmadım hiçbir zaman. Tekrarlıyorum, her zaman partinin bir sıra neferi olarak kaldım. Görevimdeki üst aşama basamağında da. 9 Eylül'den önce neysem sonra da aynı kaldım. Ne var ki Dimitri'nin çevresinde olup bitenlere tanıklık ettikçe bütün yüreğimle, bütün varlığımla inanıyordum ki bütün bunlar partiye yabancı, öldürücü şeylerdir. Üzülüyordum, kaygılanıyordum. O günleri şimdi bile içim acımadan anımsayamıyorum. Bunca fedakarlıkta bulunmuştuk, bunca yara, bunca acı. Sadakatimizi gösterebilmek, idealimizi bütün temizliğiyle koruyabilmek için. Ama işte şimdi kuşkunun ve güvensizliğin sisi sarıyordu çevremizi. Bu ezikliğimi Dimitri'yle bölüşecek oluyordum. Parti sağlam ve güçlüdür, diyordu. Daha zor durumların üstesinden gelebilmiştir. Eninde sonunda merkez komitesi gerçeği anlayacak ve herkes layık olduğu yere gidecektir. Derin inancını anlıyordum ama beni doyurmuyordu bu. Daha fazla beklememek gerektiğini hissediyordum. İçgüdüm bana pasif olma diyordu. Apaçık bir takım şeyler var. Göz yumup geçemezsin. Arkadaşlarımızın bir biri ardından hapse girdiklerini görüp dururken nasıl bekleyebilirdim? Dimitri'den gizli olarak merkez komitesine mektup yazdım. Ama yalnız bununla da rahatlamadım. Gönderdiğim kişinin eline ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyordum zaten. Tutup kendim gittim merkez komitesine. Şef yardımcılarından birini görmek istedim. Eski partizandı. Ona inanıyordum, açılabilirdim. Bu eski partizanın beni görünce sevineceğini sanmıştım ama düş kırıklığına uğradım. Bu kişi çok derinden yanılmıştı. Doğru bir değer ölçüsüne sahip olmayan insanları tanımayan biriydi. Yıllar sonra yanlışlarından dolayı büyük bir içtenlikle üzüntü duyduğunu söylüyormuş. İnanıyorum ama bir şey ekleyebilirim yalnızca. Kolayca yanıltılabilen ve kendine gereğinden fazla değer verenlere bu gibi sorumluluk isteyen görevler verilmemelidir. Aradan birkaç gün geçince MK'nın başvurduğum şubesine çağrıldım. Bildiklerimin tümünü açık ve temiz yürekle anlattım. Bildirgemde belirttiğim kusurları ve kişilerin adlarını tekrarlamaktan duraksamadım. Sözlerimin bir etkisi oldu mu bilmiyorum. İşime bakmamı, daha fazla bu sorunlarla ilgilenmememi hatırlattılar. Bense doğrusunu söyleyeyim, gerçekten işime baktığımı sanıyordum. Bana göre çevresinde keyfi harekette bulunanlar, kötülükler yapan ve sosyalizme zarar getirenler varken herkesin görevi el bağlayıp durmamaktır. Bu sırada Dimitri Gripchev'in dosyası uydurma belgelerle kabarıyordu. Ama bunlar da yetmemiş anlaşılan. Bana da baskı yapılmaya başlandı. Yöre komitesine çağrıldım. Orada bir kadın bana kocamın geçmişiyle ilgili bir yığın soru sordu. Ve sonunda iş oraya dek vardı ki kocamın kusurları konusunda beni inandırmaya çalıştı. Ben, saf kadıncağız, Gripchev'in ne denli onursuz bir kişi olduğunu, geçmişini benden gizlediğini, hatta dikkat edin ne kadar maaş aldığını bile bilmiyormuşum meğer. Bu tipik kadın usulü uygulanan bir başka tür saldırıydı. Kim bilir, belki Mitka Gripcheva kocasına karşı kışkırtabildik mi, bu iş tamamdır diye düşünenler vardı. Bu tür bir taktik başka koşullarda sonuç verebilirdi belki. Yine de benim anlayamadığım bir şey vardı. Dimitri daha yüksek organlara bağlı bir görevdeyken neden onun dosyasıyla yöre komitesindeki bir takım kişiler meşgul oluyordu? Sonunda anlaşıldı ki Dimitri'nin rahatsızlık verdiği bazı kimselerin kişisel bir girişimiymiş bu. Pek tabii ki ben bu işi yarıda bırakmadım. Çok kısa bir süre sonra anlaşıldı ki bu kadın arkadaşa hiçbir parti kurumu yetki vermemişti. Cezalandırma uyarısında bulundular. Ama bu kadın dosya işini kapatacağı yerde Gripçev'e karşı sarf edilen bütün kötü sözleri toplayıp yazdığı belgeleri bir yolunu bulup MK'ye gönderdi. İşte bu ve benzeri çabalar sonucu Gripçev'in rütbesi indirilmiş, politbüro muhafız şefliği görevinden uzaklaştırılmıştı. İnsan ve insana özgü hiçbir şey bize yabancı gelmemeli. Ben Gripçev'e karşı kampanyaya adı karışan çoğu kişilere ilişkin bir yığın şey biliyorum. Ama insanın kusurları üstüne nasıl kitaplar yazılmış, ben bunları açıklamakla uğraşmayacağım. Yazmaya kalkışsam bile okuruma yeni bir şey söyleyeceğimi sanmıyorum. Bu konuyu noktalamadan önce yalnızca bir tek şey söylemek istiyorum. Kişiliğe tapma döneminde olanca etkinliklerini gösterenler arasında çoğu kimse sorumluluk gerektiren görevler almalarını bırakalım bir yana, hatta sosyalist olabilme olgunluğuna bile erişememişlerdi. Onlar doğal, insanca kusurlarını gemleyebilecek, üstesinden gelebilecek olgunluğa erişmemişlerdi ki tapınmanın yarattığı koşullar bu kusurların belirip serpilmesine yardım etmişti. Kendi zayıflıklarının kurbanı olmuşlardı. Gripçev haklıydı elbette. Böyle kişiler er geç layık oldukları yeri buluyorlardı. Tarih onu yalanlamadı. Dimitri Gripçev'in rütbesinin indirilmesi ve sorumlu görevinden alınmasıyla bizim ailenin huzursuzluğu sona ermedi. Benim de sıram gelmişti. Bakan yardımcılarından birinin yanına çağrılmış ve ağır bir sorguya çekilmiştim. İlk soru: İllegal çalışmalar döneminde nerede ve kimlerle birlikte bulundun? Sofya'da, savaşta düşen arkadaşlarımın anı levhaları çoktan asıldı. Dağlarda, ovalarda, yanı başımda ölenlerin anıtları yükseliyor. Ama sağ kalanlar, düşman kurşunundan kurtulabilenler buradaydı. Ve bakan yardımcısı yoldaş bunu çok iyi biliyordu. Yine de bana sanki bilinmeyen bir sırrı öğrenmek istiyormuş gibi sorular soruyordu. İkinci soru: 9 Eylül'den önce hangi eylemlere ve kimlerle katıldın? Bu eylemlerin MK tarafından örgütlendiği ve her biri hakkında belge ve tanıklar bulunduğu unutulmuştu sanki. Üçüncü soru: Gripçev'le neden evlendin? Bu artık ilkesel bir soruydu. Ona ilkesel yanıt vermem gerekiyordu. Çünkü ondan önce sana rastlamadım, yoldaş. Dördüncü soru: Bu soruda kuşkularının doğruluğu seziliyor. Nasıl oldu da bunca tehlikeli eylemlere katıldığınız halde sağ kalabildiniz? Gördünüz mü şimdi? Tanrı burada olsaydı da benim nasıl sağ kaldığımı söyleseydi. Mermiler dirseğimi parçaladı, kalça kemiğimi deldi ama yüreğime isabet edemedi. Kanım da akmadı büsbütün ki şimdi benimle konuşan şu adam şaşmasın niçin sağ kaldım diye. Düşman kötü nişan alıyordu, onun için sağ kaldım. Sinirleri dayanamadı, bağırıp çağırmaya, masayı yumruklamaya, bana gözdağı vermeye başladı. Ben de aynı derecede duygulanmış, içim nefretle dolmuş, son derece kırılmıştım. Kendimi tutamadım, ben de haykırdım. Çek silahı, vur en iyisi. Beni ürkütemezsin. Uzun zaman bana ateş ettiler, bari sen de ateş et. Yalnız şunu unutma, senin oturduğun yerde başkaları da oturuyordu. Gittiler, sen de gideceksin. Biraz sarsıldı bu sözler karşısında. Ağzından baklayı çıkardı. Gripçev'in bana görevinden sırlar açıkladığını, benim de bu sırları yaydığımı bildiren bir ihbar almış. Yani vardıkları sonuç, Mitka Gripçeva'nın gizli çalışmasından haberi yok, sırrın ne olduğunu bilmiyor. Bu ihbarların kimden geldiğini sordum. Söyledi: Sayın okurum, bazı ayrıntılardan kaçınmama izin ver. Ömrümde tanıdığım en temiz, en sadık devrimcilerden biriyle hayatını birleştirmiş biriydi sözü edilen. Bu arkadaşa karşı derin saygımdan ötürü bu olayı meydana çıkarmak istemiyorum. Yüzleştirildik. Suçlayan suçlarımı tekrarladı. Beni iyi tanımıyordu. Tanısaydı bu düşüncesizce davranışta bulunmazdı. Karalamalarını yüzüme karşı ineledi. Erişilmezliğine gereğinden fazla güveniyordu. Benim sözlerini çürüteceğimi geçirmiyordu aklından. Hesabını yanlış yapmıştı. Gözümü kırpmadan suçlayanımın yaşam öyküsünden, sanırım kendisini unutmaya çalıştığı her şeyden anımsattım. Hiçbir küçük ayrıntıyı unutmadım. Anlaşılan benim tarafımdan böyle bir tepki beklemiyorlardı. Şaşırıp kaldılar ve durumu kurtarmak için suçlamanın tanıklarını da getirdiler. Milis, blok apartman sorumlusu ve bir istihbaratçı. Benim resmi sırlar yaydığımı onların kanıtlaması gerekiyordu. İkisini de tanıyordum. Onurlu kişilerdi, şükür Tanrı'ya. Öyleleri de var. Benim suçlayıcıma karşı gelerek ve sözü fazla uzatmadan neyin söz konusu olduğunu bilmediklerini söylediler. Bu kudurtmuştu suçlayıcıyı. Bağırıp çağırmaya, tanıkların da yalancı ve düşman olduklarını sayıp dökmeye başladı. Sonunda da isteri krizi içinde yere yuvarlandı. Komedyadan bir epizot değil mi? Yo sayın okur, tragedyadan bir epizot. Odadan çıkarken sekreter kadın gizlice elimi sıkmıştı. Sanki ben de sizin müttefikinizim demek istiyordu. Bütün onurlu ve sadık insanlar müttefikimizdi bizim. Kendilerini unutmuş kariyestler burasını geçirmediler akıllarından. Bir eliyle yumruğunu sıkmış, selam verirken öbür eliyle jurnal yaza yaza ilerleyebileceklerini ve kimsenin de bunun farkına varamayacağını sanıyorlardı. Aldanıyorlardı. Farkında olanlar vardı artık. Artık devrimciler tetikteydiler. Bu anormal duruma son verilmeliydi. Kişiye tapmanın çapraşık niteliğinden dolayı bu iş pek kolay değildi. Ama yolun sonu artık görünmüştü. Dimitri Gripchev'in dosyası ise masanın üzerinde derlenip toplanmış, hazır duruyor, tutuklama emrinin imzalanması bekleniyordu. Ama üzerine imza koyması gereken kişi belgeyi imzalamadı. Bugün onu düşünürken zamanında öylesine sadık bir devrimciydi, öylesine olumlu nitelikleri vardı. Nasıl oldu da o derece yanıldı ve o döneme adını nasıl karıştırdı diye içim sızlıyor. Sonra düşünüyorum yine. O zaman Gripchev'in tutuklanması emrini imzalamadıysa bu, kişisel görüşü ile meydana gelen durum arasındaki kesintisiz çelişki ve çatışmanın içinde yaşadığındandır. Bu olayda devrimci yüksek devlet görevlisini yenmişti. 14. Bölüm. Dimitr, 4. şubedeki görevini seve seve kabul etti. İşine yürekten sarılarak çalışmaya başladı. O yıllarda eşkıyalıkla savaşmak kolay iş değildi. Soyguncu, bozguncu çeteleri çoğu kez derin bir kinin harekete geçirdiği düşman kalıntılarıydı. İyi silahlanmıştılar. Onlara karşı serin kanlılıkla planlı ve akıllıca davranmak gerekiyordu. İçişleri Bakanlığı organları 1950 yılında eski tüccar Hristo Katsarikis'in karşı devrimci grubunu ortaya çıkararak ele geçirdi. Silahlı bir gruptu, bildiriler dağıtıyor, kent bahçesine bomba atıyordu. Yerel kooperatif birliğinin mal deposunu ateşe vererek devlete 3 milyon, o zamanki değeriyle, leva zarar vermişti. 1951'de devlet güvenliği organları Dimitrikov'dan bir grubun bozguncu eylemine son verdi. Eski bir maden ocağı sahibinin örgütlediği bir gruptu bu. Meriçleri maden ocağındaki elektrik istasyonunu sık sık hasara uğratıyor, Meriçleri Dimitrikovların iletim hattının direklerini yıkıyorlardı. Milis karakoluna bomba atmış, birkaç kez maden ocağında su baskına yol açmayı denemişti. Yine aynı yıl içinde Razlog kenti yakınlarına paraşütle Amerikan istihbaratının gönderdiği 3 kişilik bir grup indi. Yere inerken biri ağır yaralanıp ölmüştü. DG'nin kurduğu abluka içinde çarpışma sırasında ikincisi de öldü. Üçüncüsü Kiril Petrenov, eskiden lejyoner, Çar ordusundan çıkarılmış bir subaydı. Çemberden kurtulmayı başarmıştı ama kısa bir süre sonra Sofya'da yakalandı. Grubun somut bir görevi varmış meğerse. Bulgaristan'daki jet uçaklarıyla ilgilenmek ve olanak bulursa bir tanesini kaçırmak. O yıllarda eylem sürdüren en büyük eşkıya grubu Silivan çetesi diye bilinen gruptu. Elebaşısı Kostadin De Kosti çetenin eskiden nasyonist liberal olan üst çavuş giderek polis komiserliğini yapmış bir kişi. Bu çetenin kooperatif bloklarında hasat edilen ürünü ateşe vermek, Silivan hapishanesinde saldırıda bulunarak halk mahkemesinin yargıladığı mahkumları serbest bırakmak, devlet ve parti yöntemlerine karşı terörist eylemlerde bulunmak gibi görevleri varmış. Çok geçmeden adi suçlar işlemeye başlıyor. Sotire köyünde değirmeni soyuyor. Silivendeki 5 Aralık adlı fabrikadaki işçilerin maaşlarını çalıyor. Grubun 9 otomatik tüfek, 15 mavzer, 16 tabanca, 21 el bombası, 8 kiloda dinamit lokumu varmış. Bu çetenin bozguna uğratılması sırasında iç ordu birliklerinden 3 görevli ölmüştü. Binbaşı Zahariyev, Çavuş Skaçkov ve Çavuş Hristov. Bozguncu çetelere karşı mücadelede kurban da veriliyordu. Oysa Dimitr daha partizanlık yıllarından yönettiği kişileri fazla rizikoya sürüklemeyi sevmeyen, en tehlikeli yere kendi başına gitmeyi yeğleyen bir kişi olarak biliniyordu. Tehlikeyi kendi üzerine çekiyordu. Düşmana hedef olduğu durumlar az değildi. Başından geçenleri de evde anlatmazdı hiç. Beni tedirgin etmek istemiyordu. Ama her sabah evden çıktıktan sonra içim sıkılarak akşama sağ salim eve dönecek mi acaba diye beklediğimi ve telefonun her çalışında ürperdiğimi de bilmiyor değildi. Günler, aylar böyle geçiyordu. Günlük yaşamımı dolduran olaylardan yalnız bir tanesini İB görevlisi ve o sıralarda Gripchev'in sekreteri olan Grigori Gaytançiyev'in ilettiği gibi aynen anlatacağım. Godeç yöresinde silahlı bir eşkıya bulunduğunu şubeye bildiriyorlar. Hangi evde kaldığı da saptanıyor. Gripchev yakalanmasını kendisi alıyor üzerine. Girişilecek hareketin planını yapıyor. Adamlarını çağırarak her birine ayrı ayrı talimatlar veriyor. Görev eşkıyayı diri ele geçirmekmiş. Kolay kolay ele geçeceklerden olmadığı bilindiği halde önceden hazırlanan plan gereğince grup köye giriyor, yavaşça eve yaklaşıyor. Avluda kimseler yokmuş. Gripchev'in adamları yerlerini almışlar. Gripchev sakince gizlenmeden avlunun ortasından "Teslim ol, direnişin boşuna!" diye haykırıyor. Bir el ateş ediliyor. Mermi kulağının yanından vızlayarak geçiyor. Balkonun yanındaki sütuna yapışıyor Gripchev. Bir süre öylece kımıldamadan kalıyor. Eşkıya daha birkaç el ateş ediyor. Ama Gripchev onun ateş alanının dışında. Duvar boyundan santim santim ilerliyor. Kapıya yaklaşıyor, giriyor içeri. Birinin eve girmek cesareti gösterebileceğini aklından bile geçirmeyen eşkıya pencere önünde duruyor. Avluya bakıyormuş. Birden ardından bir ses duyuyor. Kımıldama! Ardından emir geliyor. Dimitr Stoyanov, Gripchev eşkıya yakalamada gösterdiği cesaret ve özveriden ötürü yurttaş hizmeti madalyasıyla ödüllendiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın 290 numaralı 8 Şubat 1951 günlü emriyle görevinde bir üst rütbeye yükseltiliyor. Presidium buyruğuyla da Çerveno Zname ödülü veriliyor. Birkaç ay sonra Dimitr Gripchev'e albay rütbesi geri veriliyor. O yılları düşünürken çok kez kendi kendime sormuşumdur. Dimitr'e öylesine dayanıklılık göstermesinde, sinirlerine hakim olmasında, moralini koruyabilmesinde ne yardım etmişti acaba? Sorumun yanıtını kendim vermişimdir hep. İnanarak, Dimitr'e yardım eden ileri görüşlüğü, en ağır durumlarda bile kendini koruyabilme özelliğiydi. Devlet mekanizmasında ve bakanlıkta oluşan durumun değişeceğine, partideki sağlam güçlerin üstün geleceğine yürekten inanıyordu. Bu süreç başlamıştı gerçekten. Bahar daha yeni gelmemişti ama esinti seziliyordu artık. Aramızda biten zararlı otların kökünden sökülmesi gerekiyordu. Burada şunu belirtmenin yeri geldi. Kişiliğe tapma döneminin en zararlı sonuçlarından biri sıradan insanların psikolojisinde yaptığı olumsuz etkidir. Korkunun, bencilliğin en ilkel biçimiyle kendini koruma içgüdüsünün çoğu kez üstünlük sağladığı bir dönemdi o yıllar. Bu olumsuzluk, belirli bir düşünsel konumları olmayanları, doğru bir politik yönelimden yoksun olanları, sosyalizmin büyük gerçeğine yürekten inanmayanları daha fazla etkisi altına alıyordu. Çirkin insan, zayıflıklarının belirip serpilme olanağı bulduğu yıllardı. Kardeşin kardeşe karşı, arkadaşın arkadaşa karşı çıktığı yıllardı. Dimitr Gripchev'in bu yönde acılı alanlar yaşadığı olmuştur. Anımsıyorum. Bir gün eve benzi sapsarı dönmüştü. Yüzü koyun yatağa kapandı, uzun süre öyle kaldı. Bu acıklı sayfayı kapatırken tek bir şey ekleyeceğim. Ne sağlam yüreği vardı, nasıl öldü? dediğimiz olmuştur çoğu kez. Sanki hiçbir zaman bu yüreğe de umutsuzluğun, acıların dikenlerinin saplandığını, orada küçük küçük kanayan yaralar bıraktığını düşünmemişiz. Bu sağlam yürek böyle çatladı bir gün. Dimitri Gribchev'in sağlam yüreği vardı. Belki de bunun için en çok zarar gören bu yürekti. Sonra 2 yıl geçti aradan. Çocuklar büyüdüler biraz. Yaşantımız hep böyle gergin, bilinmezlerle dolu, sürüp gidiyordu. Günlerimizde kim bilir ne yenilikler olmamıştı. Ama gökyüzü aydınlanıyordu üzerimizde. İçişleri Bakanlığı'nın 11 Mayıs 1954 günlü 1279 numaralı emriyle Gribchev tamamıyla temize çıkarılmış, muhafız müdüriyet şefliğine döndürülmüştü. Bu belgenin içeriği çok az sözden oluşuyordu ama bir zamanlar Dimitri'nin söylediği sözleri yansıtıyordu. Parti sağlam ve güçlüdür. Daha ağır durumların da üstesinden gelebilmiştir. Eninde sonunda herkes layık olduğu yere gidecektir. 1956 yılının ilk yazı geldi. Ülkemizin politik yaşamında da gerçek bir bahar dönemi başladı. Bulgaristan'ın yeni çığırında en önemli tarihsel olaylardan biri yaşandı. Partinin Nisan Genel Toplantısı. Bunca gücünü vererek çalıştığı bakanlığın faaliyetine verilen değer Dimitri için çok büyük önem taşıyordu. Sınıf düşmanına karşı halk demokrasili, devletimizin sağlamlaştırılması ve ülkemizde sosyalizmin kuruluşu uğruna mücadeleler içinde gelişip güçlenen devlet güvenliğimiz, proletarya diktatörlüğünün sınıfsal bir organı olarak rolünü oynamaktadır, dedi T. Zhivkov. Devlet güvenliğinin onun organları ve görevlerinin özverisi sayesinde pek çok düşman ve casus merkezleri açığa çıkarılıp zamanında zararsız hale getirilmiştir. Bu olayı nitelemek için söz aramak, kendi sözlerimle nitelemek istediğimde ancak şifalı, iyileştirici bir olay diye adlandırabilirim. Bu olaydan sonra kendimizi boğucu, sisli, dumanlı kentten çıkıp temiz dağ havasını ciğerlerine dolduran, bomboş, tek düze yapıların görünümü yerine ormanların sonsuzluğunu, ufuktaki dağ tepelerinin sivrilişini seyreden kişilere benzetiyorum. Nisan Genel Toplantısı bizim için yaşamsal bir gereksinim niteliği taşıyan çok şeyleri yeniden verdi. Örneğin arkadaşa güvenimizi diyebilirim. Ya da bundan daha önemlisi sosyalistin kendi kendisine inancını, ilkelerinin değerine inancını geri verdi. Bu olayın en büyük hizmetlerinden biri, bu olayın esincisi T. Zhivkov'un yoldaşın en büyük hizmetlerinden biri şudur. Nisan Genel Toplantısı bütün sağlam parti kadrolarını birleştirip kaynaştırdı. Biz arkadaşımızın elini yeniden güvenle tutmaya, ortak yolda yeniden omuz omuza sevinçli ve bu yoldan bizi kimsenin saptıramayacağına, bizi kimsenin ayıramayacağına güvenle yürümeye başladık. Nisan Genel Toplantısı'nın kişinin doğal bir hakkı olan öz düşüncesini belirtme olanağını yeniden geri verdiği için beni her zaman duygulandıran bir şeyi paylaşmak istiyorum okurla. Bana göre MK ve birinci sekreterin en bilgece tavırlarından biri, Nisan siyasi çizgisinin kişiliğe tapma propagandası yapan kişilere zarar getirecek hiçbir harekette bulunmaması, öç almak, hesaplaşmak türünden tek bir olaya bile meydan vermemesidir. İşte bu, partinin iç birliğine yarar sağladı. Nisan Genel Toplantısı usta bir cerrahın yaptığı ve hiçbir organı kesip atmaya meydan vermediği bir ameliyattı. Bu siyasi eylemin başarısı sosyalist hümanizmin zaferine dönüşmüştür. Ne var ki tam rahatlayarak nefes aldığımız, ağır bir yükü omuzlarımızdan indirdiğimiz bir sırada benim başıma olası görünen ama aklımdan hiç geçmeyen bir olay geldi. Bir kişi sırtında ağır bir yükle yamaçtan tepeye doğru tırmanır da adım adım doğruya erişmeye çabalar ve tam ereğine eriştiği anda yuvarlanıp düşer yere, böyle olaylar sık sık olmuştur. Sanki yükten kurtuluş son gücünü de emip bitirmiştir. İşte tam o günlerde derin bir soluk alacağım sırada sanki sinir sistemim laçka oluvermiş, ben çaresiz bir ihtiyara dönüşüvermiştim. Ömür yıllarla değil de çekilen çileler, yaşanan acılarla ölçülüyorsa aslında bulunmam gereken duruma gelmiştim. Evet, insan ömrü yılla ölçülmüyor ne yazık ki. Tükenmişliğim anlatılmayacak bir derecedeydi ve bu Dimitri'yi çok kaygılandırdı. Elinden geldiğince yardım etmeye çalıştı. Hastane hastane dolaşmaya başladık. Çekoslovakya'ya, Sovyetler Birliği'ne gittik. Bunca yıl sevgisini içimde taşıdığım, bunca yıl özlemini çektiğim ülkeye hastane penceresinden tanıdım. Tedavim uzun, çok uzun sürdü ve ilk anlarda hiçbir sonuç vermedi. Bunu en iyi Dimitri'nin yüzünden anlıyordum. Bir kez beni uçaktan indirdikleri vakit gözlerinde yaş, düş kırıklığı, umutsuzluk gördüm. Daha sonraları bunu bana kendisi de itiraf etti. Şimdiye kadar ölümlerden geri döndüğün çok oldu. Sendeki sınırsız güç kaynağını biliyorum. Yine de bu kez seni kurtaramayacağız gibime gelmişti. Kurtuldum. Ve yazarın sözlerini anımsıyorum şimdi. İnan bana, insanın dayandığına hiçbir yaratık dayanamaz. Bu sözlerin doğruluğuna kaçıncı kez inanıyorum acaba? Büsbütün olmasa da sağlığım yerine geldi. Yaşam yolum yine eskisi gibi sürüp gitti. Çocuklar, ev işleri, Dimitri. Dimitri hep öyle seyrek kalıyordu aramızda. 11. ayrımın sonu. Sayfa 197.